Ayrım 18, sayfa 227. Birinci komisyonun ele aldığı diğer başlıca meseleler şunlardı. A. Boğazlar meselesi. Türk tezi şuydu. Karadeniz ve Çanakkale boğazları Türkiye'nin hakimiyetine tabi topraklar üzerindedir. Milli misak sınırları içindedir. İstanbul ve Marmara'nın emniyeti için boğazlar Türk hakimiyeti altında olmalıdır. Bu esaslar kabul edildikten sonradır ki Türkiye boğazların milletler arası ulaştırmaya açılması şekilleri üstünde ilgililerle müşterek kararlar almaya hazırdır. Sovyetler Birliği Hariciye Nazırı Çiçer'in Türk tezini destekledi ve bu durum Türklere bazı avantajlar sağladı. Neticede müzakereler boğazlar hukuku hakkında Türkiye'nin sunduğu tez üzerinde devam etti. B. Azınlıklar meselesi. Bu da pürüzlü bir meseleydi. Gerçi Anadolu'daki zafer, Anadolu Rumluğu'nun ve Anadolu'daki Ortodoks Kilisesi'nin de bu topraklar üstünde fiilen sonuydu. Nitekim ricat eden Yunan ordusuyla karışık yahut onun ardından bir Rum göçmen akını Yunan adalarına akıyordu. İlk kaçanlardan başka yabancı gözcülerin de işbirliğiyle İzmir Limanı'ndan 263 bin Rum'un kısa bir zamanda tahliye edildiği tespit edilmiştir. Yunanlıların Pontus dedikleri Karadeniz kıyıları Rumları da ayrıca çekilmekteydi. Hülasa ve anlaşmaya bağlanacak ahdi yollardan mübadele işleri de tamamlanınca Anadolu ve Doğu Trakya'da artık Rum kalmayacaktı. Ama bir de İstanbul Rumlarının ve Patrikhane'nin durumu vardı. Türk görüşüne göre bu mesele şöyle çözülebilirdi. Türkiye'de azınlıkların hakları Türkiye hükümeti tarafından ve son defa Avrupa'da imzalanan muadelerdeki umumi esaslar dahilinde korunacaktır. Fakat bunun için de Türkiye'ye komşu memleketlerdeki Türk azınlıkların hakları da aynı şekilde korunmalıdır. İşte bu görüş İstanbul'da kalacak Rumlarla Batı Trakya'da kalacak Türkler meselesini ortaya çıkarıyordu. Patrikhane'ye gelince o bir pürüzlü meseleydi. Anadolu ve Trakya'da Rumluk ve Rum Ortodoks Kilisesi fiilen siliniyordu. Nihayet 100 bine varmayan İstanbul Rumları için İstanbul'da bir mahalli kilise teşkilatı ile yetinmeliydi. İstanbul Patrikliğine tabi Ortodoks Kilisesi teşkilatı için Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Suriye, Amerika gibi memleketlerdeki Rum kiliseleri. İstanbul'da milletler arası bir dini makamın kalmasına ve devamına sebep bulunamazdı. Ama karşı taraf için Patrikhane eski Bizans'ın son hatırası gibiydi ve yalnız Yunanlılar değil konferanstaki diğer Hristiyan delegeler de onun varlığını korumak istiyorlardı. Çatışma uzayıp gidiyordu. C. Musul meselesi. Bu da dertli bir davaydı. Musul vilayeti Kuzey Irak'ı teşkil ediyordu. Bakımsız, perişan fakat taşıdığı petrol rezervleriyle daima dikkati çeken bir bölgeydi. Gerçi o zaman bu rezervlerin şimdiki zengin verimi sağlayabileceği, bugün Orta Doğu, Arabistan, Basra Körfezi şehitleri, İran ve Irak. Yılda 1 milyar tonu aşkın olan dünya petrol üretiminin %25'ini verir. Bu arada gene bugün Irak, yılda 40 milyon tonu aşan ham petrol üretimiyle bu bölgenin ileride daha büyük imkanlar vaat eden bir parçasıdır. Başta 80 milyon tonluk üretimiyle Bahreyn Şeyhliği gelir. Fakat Birinci Dünya Harbi'den önce Irak'ta henüz petrol üretimine geçilmemişti. Hakkında kesin önseziler yoktu ama Musul topraklarını sakladığı sırlar hakkında daha harp öncesinden tahminlere girişen çevreler vardı. Bu sebeple Irak'ı ve bu arada Musul vilayetini İngilizler kendileri için vaat edilen toprak sayıyorlardı. Kaldı ki Sevr Muahidesi ile Güneydoğu Anadolu'da kurulması kararlaştırılan Kürdistan için Musul'un ellerinde bulunmasını ve bu suretle İngiliz ordusunun bu bölgede yerleşmesini gerekli görüyorlardı. Mütareke imzalandığı zaman 30-31 Ekim 1918 Musul şehri ve civarı gerçi İngiliz işgalinde değildi. Musul cephesindeki bu gelişmeler hakkında mütareke sırasında Irak cephesi 6. Ordu kumandanı olan Ali İhsan Sabis Paşa bazı hatıralar nakletmiştir. Bundan başka harp tarihi yayınlanan Mütareke Tatbikatı isimli eserler incelenebilir. İngilizler burasını mütarekeden sonra ve usulsüz olarak işgal ettiler. Irak'ta bir gölge hükümet kurdular ve onunla bazı antlaşmalar yaptılar. Türk tezi ise şuydu. 1. Musul vilayetinde çoğunluk Türktür. 2. Coğrafi ve siyasi bakımdan bu vilayet Anadolu'nun ayrılmaz bir parçasıdır. 3. Hukuken henüz Türkiye'nin bir parçası olan bu topraklar hakkında İngiltere'nin akdettiği muahedeler köksüzdür. 4. Musul vilayeti İngilizler tarafından mütarekeden sonra işgal edilmiştir. Bu sebeple de aynı hale maruz kalmış diğer Türk toprakları gibi ana vatana iade edilmelidir. Lord Curzon ise bu görüş ve isteklere karşı şiddetle direnitiyordu. Fransız ve İtalyan temsilcileri de onu desteklediler. Arada bu topraklar mukadderatının bir hakem komisyonuna bırakılması teklifi ortaya atıldı. İsmet Paşa da buna karşı diretti ama İngiltere dişlerini gösteriyordu. İsmet Paşa, dünyada hiçbir kimse Musul meselesinden dolayı sulhun tehdit edilmesini istemez diyerek işe sulhçu bir yol bulmak istiyordu. Ama İngiltere kararlı görünüyordu. Lord Curzon ise ortada bir harp tehlikesi olduğunu ve akvam cemiyeti. O zamanki Birleşik Milletler, misakının ikinci maddesine göre İngiltere'nin bu meseleyi hatta harple halletmeye kudretli bulunduğunu ileri sürüyordu. İsmet Paşa bir aralık dünya kamuoyunun bu konuda Türk davasına destek olacağı kanısını belirtti. Fakat Kürzo'nun karşılığı biraz istizalıydı. Dünya kamuoyu belirince İsmet Paşa'nın bundan hayrete düşeceği şeklinde bir espri yaptı. Neticede Musul meselesi Akvam Cemiyeti'nin araştırma ve hakemliğine sürüklendi. Bu cemiyetin ise bazı oyunlu safhalar yaşansa bile sonunda Türk davasına destek olmayacağı belliydi. Nitekim sonunda öyle de oldu. Bu meselenin sonuçlanış şekli ileride ve ayrıca değinilecektir. İkinci komisyon Türkiye'de yabancıların hakları meseleleriyle uğraşacaktı. Bu haklar gerçi milletlerarası haklar çerçevesinde düzenlenmeliydi ama bu arada bir de kapitülasyonlar meselesi vardı. Bu mesele yalnız Lozan çatışmalarının değil Türk milli mücadelesinde mihver konularından biriydi. Kapitülasyonlar eski Osmanlı İmparatorluğu ile Batılılar arasında bağlanmış bir takım anlaşmalardır. Önceleri ve imparatorluğun güçlü zamanlarında Fransa ile aktarılmış ticaret muahedeleri mahiyetinde olan bu anlaşmalar sonraları diğer Batı devletlerine de faydalanma hakları tanıdı. Zamanla ve Osmanlı Devleti güçten düştükçe Türkiye'nin yarı sömürgeliğini kanunlaştıran esaret bağları haline geldi. İşte Lozan'da karşı taraf bu şartları sürdürmek istiyorlardı. Bugünkü nesil için kapitülasyonlar pek anlam taşımayabilirler. Ama Osmanlı Devleti'nin yakın tarihi için onlar olağanüstü bir dava teşkil etmekteydi. Bu konu ve kapitülasyonların tarihi içinde gelişmesi hakkında Tek Adam isimli eserimizin ikinci cildinde malumat vardır. Sayfa 112-114. Gene konuyla ilgili çeşitli eserler arasında Ali Reşat ve Macar İskender Beylerin Kapitülasyonlar isimli kitabı önemli bir kaynak niteliğindedir. Kapitülasyonların kıskanç noktası bilhassa gümrük tarifeleriydi. Kapitülasyonlara göre Türkiye gümrüklerinde dilediği gibi tarifeler tatbik etmek yahut dilediği memleketle dilediği gibi karşılıklı ve eşit şartlı anlaşmalar yapmak hakkından yoksundu. Bu vaziyet memlekette sanayinin kurulmasını, dolayısıyla iktisadi kalkınma ve egemenliği sağlayıcı ve koruyucu tedbirler almaktan devleti mahrum bırakıyordu. Netice itibariyle Türkiye bir ham madde ve gıda maddeleri üreticisi, sanayiden tamamen yoksun bir yarı koloni halinde kalıyordu. Devletin yargı istiklalini kısıtlayan, ulaştırma istiklalini kısıtlayan kayıtları da vardı. Hülasa kapitülasyonlar Türkiye topraklarında Batı devletlerine ve onların tebaalarına olağanüstü imtiyazlar sağlıyordu. Bu imtiyazların hepsi de devletin ve Türk halkının aleyhindeydi. Konferansta Türk tezi kapitülasyonların topyekün ve kesin olarak kaldırılmasıydı. Karşı tarafın adına Lord Curzon ise kapitülasyonları Türkiye'nin ticaret ve servet kaynaklarının geliştirilmesi için yabancılara verilmiş garantiler sayıyordu. İsmet Paşa'nın karşılığı ise kesindi. Yabancıların Türkiye'de vaziyeti müstakil ve kendi mukadderatına sahip medeni milletlerin kanunlarına benzer kanunlarla garanti edilmiştir. Bu konuda Türk heyeti yabancı hukukçuların danışmanlıklarından da faydalandı. Yabancı kaynaklardan misaller derlendi. İsmet Paşa'nın Türk görüşünü savunması şöyleydi. Kapitülasyonların iki taraflı mukavelelerden ibaret oldukları farz olunsa bile bunların hiçbir surette değişmez olduklarını ve ebediyen feshin mümkün olmadığını kabul etmek elbette ki haksızlık olur. Süreleri belli olmayan muahedeler rebus sic stantibus kaydına uyarlar. Bu kayıt bir muahedenin akdini icap eden hallerde değişiklik olunca ve muahedenin iki tarafın rızasıyla değiştirilmesi kabil olmayınca taraflardan yalnız biri o muahedeleri ilga edebilir. Kaldı ki yeni Türkiye'nin artık egemen bir devlet olması hali bile bu kayıtların kaldırılması için gerçek bir zorunluluktu. Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti ile beraber tarihe karışmalıydı. Karşı taraf davalarının gittikçe havada kaldığını hissediyordu. Bu sefer kapitülasyonlar yerine geçici bir rejim arama kaygısına düştüler. Bu arada Lord Curzon, İsmet Paşa'nın Türk hakimiyetinden fazlaca bahsettiğine takılmak istedi. Paşa'nın cevabı şu oldu. 2 numaralı komisyonun 3 numaralı zaptından. Türk hakimiyetinden çok bahsettiğimizden şikayet olunuyor. Biz burada istiklalini anlamış, kavramış ve adaletli bir sulhe ulaşmak isteğiyle bir milleti temsil ediyoruz. Biz bu konferansa eşitlik içinde muamele göreceğimiz teminatıyla geldik. Eğer hakimiyetimizden sık bahsetmeye lüzum gördüysek, hakimiyetimize zarar verecek tekliflerle buna mecbur edildiğimizdendir. Müstakil hiçbir diğer devlet, hatta Yunanistan bile bu şekilde tekliflere maruz kalmamıştır. Türk milleti her şeyden evvel diğer müstakil milletler gibi müstakil millet muamelesi görmek hakkına haizdir. Konferansın havası gittikçe sertleşiyordu. Bu tartışmalar 27 Ocak 1923'te oldu ve henüz hiçbir şey halledilmemişti. Konferans nizamnamesinin 5. maddesine göre kurulan Mali ve İktisadi Meseleler Komisyonu da çıkmazlar içinde bocalayıp duruyordu. Bu komisyona Fransız Murahhası Barer başkanlık ediyordu. En önemli konu Düyun-u Umumiye yani Osmanlı borçları meselesiydi. Fransa ise eski imparatorluğun en insafsız ve en şirret alacaklısıydı. Aynı komisyonda bundan başka işgal masrafları, zarar ve ziyanlarının Türkiye tarafına ödenmesi gibi meseleler de vardı. Aslında bu borçlarla yeni Türkiye'nin hiçbir ilgisi yoktu. Ama Osmanlı borçları Osmanlı Devleti'nden ayrılan çeşitli parçalar arasında taksim edilirse yeni Türkiye'nin de kendisine isabet edecek hisseyi ödemek şeklini kabul edecekti. İşgal masrafları bahsinde ise İsmet Paşa hiçbir teahhüt kabul etmiyordu. İşgal masraflarında Türkiye niçin muhatap olsundu? İşgal devletlerini, Türk topraklarını kim davet etmişti? Kaldı ki şimdi işgal masrafları isteyen devletlerin tahrikiyle Yunanistan Türk topraklarını saldırmıştı. Her adım attığı yeri yakıp yıkmış, memleketi harabeye çevirmiş, hesapsız can ve mal kaybına sebep olmuştu. Bu noktayı İsmet Paşa şöyle ortaya attı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti eski Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarından kendisine düşecek hisseyi tanımaktadır. Buna karşılık işgal ettiği vilayetleri harabeye çeviren Yunanlıların verdikleri her türlü hasarların da tazmin edilmesini isteriz. İşgal masraflarına gelince adalet ve hakkaniyet Türkiye'den askeri işgal masraflarının istenilmesi şöyle dursun, bu işgallerin ona verdiği hasarların tazmin edilmesini icap ettirir. Yunanistan'a gelince o Anadolu'ya başkalarının emriyle geldiğini ve bir şerif vazifesi yaptığını ortaya atmaktan çekinmez. Yunan baş murahası ve Anadolu macerasının baş tertipçisi olan Venizelos şöyle konuşur. Yunanistan sadık müttefik vazifesini sonuna kadar ifa eylemiş olmak şerifini talep eyler. Harekatı bugün ne kadar felaketli netice vermiş olursa olsun o kadar kuvvetle bu şerefi talep eder. Türk toprakları üzerinde niçin isteklerde bulunmuş olduğu yolunda Yunan hükümetine bir soru yöneltilebilir. Bildirmek isteriz ki Yunan hükümeti müdahalesine karşılık toprak isteğini hiçbir zaman şart koşmamıştır. Yunanistan ancak müttefiklerine karşı sözünü tutmakta ve müttefiklerinin savundukları ve tamamıyla doğru bulduğu esasları müdafaa eylemek için harbe girmiştir. Lozan konferansında söylenen ve aynı zamanda müttefiklerce de çürütülmeyen bu sözler konferansta Türk heyetinin ve heyetin reisi sıfatıyla İsmet Paşa'nın nasıl bir mugalata mantığıyla karşılaştıklarını açıkça gösterir. Yani bu sözlere göre Yunanistan harp istememiş, o sadece müttefiklerin hizmetinde bulunmuştur. Hem toprak isteği de yokmuş, istediği yalnız şeref hakkıymış. İsmet Paşa bu küstahça çıkışı aynı oturumda cevaplandırmaktan geri kalmaz. Türkiye'nin Yunanistan'la 1. Dünya Harbi'nde harp halinde bile bulunmadığını, Yunanistan'la harbin ancak Yunan saldırısı ile 1919'da başladığını etrafıyla belirtti. Ama ne var ki Yunanistan'ın bu şeref yürüyüşü Anadolu'da yalnız maddi olarak 4 milyar altın franklık bir hasara sebep olmuştu. Buna karşı Venizelos'un şu beyanları ne hazin bir itiraftır. Yunan ordusunun kendi teşebbüsüyle değil, müttefiklerin daveti üzerine ve Yunanistan'ın hususi menfaati için değil, müttefiklerin menfaati için İzmir'e çıkmış olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Yunanistan'ın İzmir'i işgal ve Küçük Asya'da askeri harekat takip eylemesi kendi hesabına değildir. Bunlar müttefiklerin müşterek menfaatleri için olmuştur. Venizelos burada ve bu konuda Fransa Başkan Vekili Clemenceau ile bir mektuplaşmasında açığa vurur. Müttefikler ancak 21 Haziran 1921 tarihinde eğer aracılığı kabul etmezse bu kısır teşebbüse sebat ve devam edemeyeceklerini ve Yunanistan'ın kar ve zarar kendisine ait olmak üzere mücadelede devam edebileceğini beyan etmişlerdir. 3 numaralı komisyonun 3 numaralı zaptından sanıyoruz ki tarihte ve milletler arası bir konferansta bu kadar aşağılık bir açıklamanın misali olmasa gerektir. Ama emperyalist hayasızlık bunu hoş görüyordu. 410 ve müttefikleri aynı zamanda kendi kurbanları da olan ve bu arada kendi vatanını da felakette sürüklemiş bulunan Menizelos'un bu yüz kızartıcı beyanlarını pek nazik bir sükunet içinde dinlediler. Hülasa çatışmalar böylece sürüp gitti. Osmanlı borçları üzerinde de kesin bir sonuç alınamadı. Osmanlı borçları bahsinde literatür zengindir. Yerli ve yabancı kaynaklar vardır. Fakat toplu malumat almak için burada bilhassa Hakkı Yenay'ın 1964'te yayınlanan Yeni Osmanlı Borçları Tarihi isimli eserini işaret edebiliriz. Marif Vekaletince 1940'ta yayınlanan büyük hacimli Tanzimat Cilt 1'de Profesör Refik Şükrü Sovda'nın Osmanlı Borçları Etüdü de çok ilgi çekicidir. Tek adamın 3. cildinde bu konuda gerekli malumat ayrıca derlenmiştir. Sayfa 116 118. Gerçi komisyonlar 28 Ocak'ta raporlarını hazırlamış bulunuyorlardı. Ama esas konuların hiçbiri halledilmemişti. Hiçbir ana meselede bir görüş birliğine varılamamıştı. 31 Ocak'ta ise her üç komisyon kendi aralarında toplanarak Türk Murahhas Heyetine kendi görüşlerine göre bir su muayedesi tasarısı verdiler. Bu tasarı aynı zamanda ultimatum havası taşıyordu. Türk heyeti bu tasarıyı 4 gün içinde inceleyip cevaplandırmalıydı. 4 Şubat'ta ise bu noktada önemsiz bir çekimserlik kaydı müstesna olarak bu muahede tasarısının derhal imzasını istediler. Şimdi bu noktada biraz durmalıyız. Çünkü 4 Şubat öyle bir gündür ki ikinci adam o gün hem bir direniş hem bir karar adamı olarak hayatının belki en mihnetli anlarını yaşadı. Bu anı gereğince canlandırmazsak bu kitabın konusu olan adamı belki de tanıyamamış oluruz. Karanlık günler. İsmet Paşa Lozan'a ait hatıralarını naklederken o günlerin havasını şöyle aksettirir. Güçlüyü hatırlamak için size söylüyorum. Orada bir akşam İngiliz murahası Lord Curzon yanında Amerika murahası varken bana şöyle dedi. Aylardan beri müzakere ediyoruz. Arzu ettiklerimizin hiçbirisini alamıyoruz. Vermiyorsunuz. Anlayış göstermiyorsunuz. Memnun değiliz sizden. Ama nerede derseniz cebimize atıyoruz. Cebimize saklıyoruz. Memleketiniz haraptır. Yarın geleceksiniz. Bunları tamir etmek için, kalkınmak için yardım isteyeceksiniz. O zaman bu cebime koyduklarımdan her birini birer birer çıkarıp size vereceğim. Ben cevap verdim. Çok emekle bu neticeye varmışızdır. Şartlarımız milletimize göre haklıdır. Bunları behemihal alacağız. Biz bunları alalım. Siz şimdi verin. Sonra gelirsek istediğinizi yapın. İnönü'nün Atatürk Haftası dolayısıyla 15.9.1960'da Tarih Coğrafya Fakültesindeki konuşmasından. Lozan Anlaşması'nın imzasından sonra İngiltere'de New Conventional gazetesinde şu satırları yazacaktır. Gerçekten Türkiye teorik bakımdan bağımsız bir hükümet oldu. Lakin bu ticaret ve sanatta kabiliyetsiz ve sermayeden yoksun ahaliyi bilenlerce malumdur ki bu bağımsızlığın ömrü pek kısa olacak ve eski durumu bir başkası üzerine alacaktır. Şimdi 4 Şubat 1922'ye dönelim. Müttefiklerin verdiği sulh muahidesi tasarısı kabul edilemezdi. Konferans ise 3,5 aydan beri sürüyordu. Bunun ne demek olduğunu anlamak için Birinci Dünya Harbi'nden sonra müttefiklerin yenilen devletlerden hiçbiriyle müzakere masasına oturmadıklarını ve istedikleri sulh şartlarını adeta ayakta dikte ederek hazırladıkları barış tasarılarını öylece imza attıklarını hatırlamalıyız. Yeni Türkiye ile ise Lozan'da işte 3,5 aydan beridir ki didişip duruyorlardı. Türkiye elbette ki sulh istiyordu ama dikta kabul edemezlerdi. Kaldı ki kendinden istenilen şartların hiçbirine kendisi muhatap olmamak lazımdı. Halbuki şimdi müttefikler hem de ultimatom şeklinde şartlandırılmış bir muahede tasarısıyla Türk Murahhaslar Heyeti'nin karşısına dikiliyor ve İsmet Paşa'dan bunu imzalamasını istiyorlardı. İsmet Paşa bu tasarıya eğer imzasını korsa Türk İstiklal Savaşı'nın sonuçlarını memleketi aleyhine kötüye kullanmak durumuna düşecekti. Eğer imza koymazsa aylardan beri sürüp giden sulh konuşmaları birden kesilecekti. Bunun arkasında hatta harp yeniden başlayabilir miydi? Belki ve niçin olmasın? Muzaffer Türk ordusu ise son taarruzda son mermisini bile sarf etmiş gibiydi. Daha Kocatepe'de Gazi'ye cephane durumunu sorup da hiç de cesaret verici olmayan bir cevap alınca tek mermi kalıncaya kadar ateşe devam. Cephane ikmalimizi düşmandan yapacağız dememiş miydi? Hülasa gelecek karanlıktı. İsmet Paşa'nın başının üstünde tarihte pek az insanların başında titreşen büyük bir sorumluluk asılıydı ve kılıcı karanlık bir istihbam dalgalanıyordu. Kara bulutlarla kaplı çileli bir gün yaşanmaktaydı ve an bir karar adamı istiyordu. Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da hükümetin ve bunların nihverinde Gazi Mustafa Kemal'in o saatlerde Lozan'da İsmet Paşa'yı desteklemelerinin derece ve şekilleri ise İsmet Paşa için hiç de aydınlık değildi. Halk, hükümet ve Millet Meclisi'nin bütün gözleri kendi üstündeydi. Bu gözlerde okunan şeylerin ancak hiddet, şüphe ve güvensizlik olduğunu pek iyi biliyordu. Yarın bunlar bir sorumlu arayacaklardı. Belki de kurban isteyeceklerdi. Bu kurban ise elbette ki İsmet Paşa'nın kendisi olacaktı. Karar verebilmek. Karar adamı kimdir? Karar adamı elbette ki kritik anlarda, tehlikeli geçitlerde ve dönüm noktalarında arkasından gelenlere yahut kendini gözleyenlere karşı sorumluluk kabul etmesini bilen adamdır. İşte 4 Şubat 1922'de Lozan Konferansı'nın en kritik gününde İsmet Paşa bu durumdaydı. Onun o gün orada yaşadığı çile pek anlatılamamıştır. Ama bu sahneye yakından şahit olan hem de yetkili bir yabancı var ki bir eserinde İsmet Paşa'nın bu çilesini bize bütün trajedisiyle aksettirdi. Bu yabancı konferansta Lord Curzon'un daima yanında bulunan sekreteri Mr. Nicholson'dır. Nicholson, By Lord Curzon isimli eserinde bu sahneyi bütün detaylarıyla işler. Nicholson, By Lord Curzon, sayfa 346, Türk Tarih Kurumu, Profesör Enver Ziya Karal. Onun bu sahneyle ilgili tasvirlerini biz buraya aynen almayı İsmet Paşa'nın hayatında çileli bir anın ve yakın tarihimizin kritik noktalarından birinin canlandırılması için faydalı buluyoruz. İsmet rahatsız ve canı sıkkın. Oturmakta olduğu koltuğa adeta gömülmüş. Alnı, yüzü kıpırdıyor. Mendilini sık sık dudaklarına götürüyor. Çok rahatsız ve sinirli. Curzon koltuğunda azametle oturmuş. Ben onun hemen arkasında oturuyorum ve not alıyorum. Bompard güzel konuşuyor. Garoni ise gayet kötü. Sonra Marki, Lord Curzon söze başlıyor. Emsalsiz denecek kadar güzel konuşuyor. Tatlılık, ümitsizlik, korkutma, otorite. İsmet Paşa diyor. Unutma ki mümkün olandan fazlasını verdim. Bu bir yalandır. Mümkün olandan fazlasını kazanmıştı. Bu ihtiyar tilki bunu biliyordu. 347. Ve bütün bunları sulh uğruna verdim. Sulh, sulh. Mr. Bompard'ın da dediği gibi sulh sizin elinizdedir. Eğer şu önümüzdeki 2 saat içinde sulh akletmezsek ondan sonra artık sulh olmayacaktır. Belki de harp olacaktır. İsmet Paşa, harp. Biz artık bekleyemeyiz. Size yalvarıyorum kabul etmeniz için. Bizzat kendi mektubunuzda varmış olduğunuz neticeye göre size yapmış olduğunuz tavizatı kabul ediniz ve biliniz ki artık tavizatın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sonunda burada dramatik bir şekilde son kelimesi üzerinde durur. İsmet Paşa ve Rıza Nur bunun üzerine vaziyeti görüşmek için Crowe'un odasına çekildiler. Onlara yolda refakat ettim. Bagajlarla dosyalarımız götürülmek üzere toplanmıştı. Marangoz dosyaları Bill Bentick'in dikkatli nezareti altında sandıklara doldurup topluyordu. Bu geçit üst kata çıkmakta olan gazeteciler tarafından tıkanmıştı. Bu tıkanıklık arasından ilerledik. İsmet'i Crowe'un odasına götürdüm ve Marki'nin yanına döndüm. Onun oturma odasındaki atmosfer buhran kokuyordu. Kendisi arkasını koltuğuna dayamış, neşeli, müteahkim ama yıpranmış oturuyordu. Saat 6.45'te İsmet dönüyor. Bizim bütün tekliflerimizi kabul ediyor. Fakat ekonomik paragrafı reddediyor. Marki, Pompard'a manalı bir gülümseyişle size demedim mi diyor. İsmet gene Yunanlıların tamirat meselesinde mukabil bir talepte bulunmalarına müsaade edilmemesi hususunda ısrar ediyor. Marki bana dönüyor. Venizelos'a söyle diyor. Bitişik odaya giriyor ve Venizelos'a telefon ediyorum. Venizelos kabul ediyor. Toplantıya dönüyorum. Kendimi ihtilacı bir hava karşısında buluyorum. Yunan tazminatını bırakmışlar. Ben de Venizelos'un mesajından bahsetmeksizin Mark'in arkasındaki sandalyeme aceleyle külçe gibi oturuyorum. Kapitülasyonlar hakkında görüşüyorlar. Mark tarafından mükemmel bir surette desteklenen Bompard ve Garoni İsmet Paşa'yı apelslerle ve tehditlerle bombardıman ediyorlar. Her zamanki gibi bu kısa boylu insan için merhamet duyuyorum. Marki de öyle duyuyor. Fakat İsmet veya daha ziyade onların silahlarına yapışmış metanetle savunuyor. Yalnız bir defa kendini kaybetti. Ankara'ya döneceğim ve milletime diyeceğim ki Lord Curzon'un başkanlığındaki konferans harp istiyor. Hepsi birden hayır, hayır, hayır diye haykırıyorlar. Çok ergin bir an. Telefon çalıyor. Soruyorum kimdir? İnce bir ses, Japon delegasyonu diyor. Telefonu sert bir şekilde kapatarak ve koşarak toplantı odasına dönüyorum. O esnada Lord Curzon saatine bakmaktadır. İsmet Paşa, memleketinizi kurtarmak için ancak yarım saatiniz var diyor. İsmet Paşa mendilini dudaklarına götürüyor, kendisini sandalyeye atıyor, ter içinde kalmış olan alnına eliyle parmaklarıyla vuruyor. Çaresiz bir halde yapamam, yapamam diye mırıldanıyor. Çok acıklı bir haldedir. İsmet'i seven Marki muzdarip oluyor. Ona tebessüm ederek Fransızca olduğunu sandığım bir takım mırıldanmalarla sevgi gösteriyor. Sonra Bompard'a bakarak pekala diyor. Ümit yok. Ümit yok. Ümit yok diyerek Bompard ve Goron ile onun sözlerini tekrarlıyorlar. Ona katılıyorlar. Ayağa kalkıldı ve selamlaşıyorlar. Curzon ve ötekiler odadan suratları asık ve kederli çıkıyorlar. Sandıklar ve gazetecilerle dolu olan koridorda ilerliyorlar. Gazetecilerin arasında Mazdegli elinde imzaya hazır sulh muahidesi nihai projesiyle duruyor. İsmet asansörle iniyor. Ben de onunla indim. Huzur ve sükun içindedir. Konferans binasını sanki hiç de mühim bir şey cereyan etmemiş gibi terk ediyor. Bompard ve Motnag'ın arkasından ona kapitülasyonlar hakkında yeni bir formül hal tarzı gönderiyorlar. İstasyona da Orient Express'inin yarım saat daha beklemesi için telefon ediyoruz. Acele yemek yiyoruz. 9.15'te oteli terk ediyoruz. İstasyonda büyük bir kalabalık ve birçok da polis var. Trenden eğilerek, sarkarak bakıyoruz. Belki son dakikada İsmet Paşa yumuşar, inadından vazgeçer diye. Bompard sinirli ve soluğu kesilerek trenin merdivenini eliyle vuruyor. İyi değil, iyi değil diyor. Tren memuruna gidiyoruz diyorum. Koca tren yavaş yavaş harekete geliyor ve gecenin karanlıklarına dalıyor. Bizde henüz yayınlanmayan bu yazı Profesör Enver Ziya Karal'ın lütufkar yardımıyla sağlanmıştır. 20 Kasım 1922'den beri devam eden Lozan Sulh Konferansı 4 Şubat 1922'de işte böyle silmiştir. O anda ikinci adamın önünde belki de birkaç adım ilerisini bile seçemediği meçhullerle dolu bir yol var. Bu yolda yalnız memleketi bekleyen tehlikeli ihtimaller değil, bizzat kendisinin kaderi ve geleceği de belirsizlikler içindedir. Gerçi sakin görünür, gerçi vicdanının emrini yapmıştır, gerçi dünya bir karar adamı karşısındadır ama ruhen tedirgindir. Konferans dağılmıştır. Bu kesin bir dağılma mı yoksa bir erteleme midir? O da belli değildir. Gerçi konferansın kesilebileceği ve Lord Curzon'un memleketine döneceği söylentileri ortaya çıktığı sırada gazetecilerle şöyle bir konuşması geçmiştir. Bize hala müsavi, eşit devlet muamelesi etmeye razı olmuyorlar. Bunun için mi 4 sene kan döktük? Lord Curzon buradan gidecek deniliyor. Lord Curzon buradan giderse ben de aynı gün Lozan'ı terk ederim. Evet, aynı gün. Onlar burada teması muhafaza için bir memur bırakacaklarmış. Ben de bir memur bırakırım. Size bir proje verecekler. Bunun cevabını vermek lazım. Müspet veya menfi cevap vermeniz için burada kalmamız lazım gelmez mi? Gittiğim yerden cevabını veririm. Güler. Ankara'dan bir cevap telgrafı çekerim. Evet, artık Ankara yolu görünmüştür. Ama kendisine Ankara'da ne yaptın, bize Lozan'dan ne getirdin diyeceklerdir. Hem zaten Büyük Millet Meclisi'nde ve daha konferansın işe başlamasından ancak bir ay sonra açılan müzakerelerde muhalifler açıkça bu murahhaslar heyetinin artık yapabileceği bir şey yoktur dememişler miydi? Aynı insanlar şimdi acaba hangi dili konuşacaklardı?